Ayrım 8.
Matthaus'un o deyimin kızak ayakları karın içinden kurtarılmasını da içerdiği konusunda ısrar etti. İddianın oluşumunu izleyen adamların çoğu onun lehinde tanıklık edince Buk'un aleyhine olan bahis 1'e 3'e yükseldi. Bahsi gören kimse yoktu. Buk'un bu işi becerebileceğine kimse inanmıyordu. Ton kuşkularla dolu olarak bahse zorla itilmişti. Şimdi önündeki kızağa, somut gerçeğe ve 10 köpekten oluşan takıma baktıkça bu işi daha da olanaksız geliyordu. Matthaus'ın şimdiden zafer sarhoşluğu içindeydi. 3'e 1 diye bağırdı. Bu oranla sana $1000 daha öneriyorum. Ne dersin? Thornton'un yüzündeki kuşku havası daha da belirginleşmişti. Ama mücadeleci ruhu ayaklandı. Bahisleri daha da yükselten, olanaksızı görmeyi reddeden, savaş gürültüsünden öte her şeye kulaklarını tıkayan bir mücadeleci ruhtu bu. Hans ile Pitt'i yanına çağırdı. Onların cepleri de pek dolu değildi. Kendisininki de dahil 3 ortak ancak $200 çıkarabilmişlerdi. Talihlerinin son deminde bu para tüm sermayeleriydi. Ama yine de hiç duraksamadan Matthaus'un $600'larına karşılık koydular $200'larını. 10 köpeklik kızak takımı çözüldü ve Buk kendi koşumları ile kızağa bağlandı. Heyecan ona da bulaşmıştı. Şu ya da bu yolla John Thorne için büyük bir şey yapması gerektiğini seziyordu. Harika görünüşü üstüne hayranlık vırıltıları yükseldi. Mükemmel bir durumdaydı. Vücudunda 1 gram bile gereksiz et yoktu. 75 kiloluk ağırlığının tümü yiğitlik ve dayanma gücü demekti. Kürk postu ipek gibi parıldıyordu. Boynundan aşağı ve omuzlarının üstünde yelesi sanki aşırı mertlik her bir tüyü canlı ve hareketli yapmışçasına her hareketiyle birlikte kalkıyor gibiydi. Tüylerinin yarısı dimdik duruyordu. Geniş göğsü ve kalın ön bacakları derisinin altında kaslarının gerginliğinin görülebildiği vücudunun öteki kısımları ile orantılıydı. Adamlar Buk'un kaslarını elleriyle yokladılar ve demir gibi sert olduğunu ilan ettiler. Bunun üstüne bahisler yine 1'e karşı 2'ye düştü. "Beyefendi, beyefendi," diye kekeledi son hanedanlardan birinin üyesi. "Bir Skogum Bensiz kralı. Ona karşılık size $800 öneriyorum. Beyefendi, denemeden önce şu haliyle tam $800. Thornton başını sallayarak Buk'un yanına gitti. "Ondan uzak durmalısın," diye karşı çıktı Matthaus'un. "Bol bol yer var. Bırak rahat hareket etsin." Kalabalık sessizleşti. Yalnızca 1'e 2 veren kumarbazların sesi hafifçe işitiliyordu. Herkes Buk'un enfes bir hayvan olduğunu kabullenmişti. Ama keselerinin ağzını açmak için 20 tane 25 kiloluk un çuvalı gözlerinde fazla büyüktü. Thornton Buk'un yanına diz çöktü. Başını ellerin arasına alıp yanağını yanağına dayadı. Her zaman yaptığı gibi onu oyun oynarcasına sallayıp yumuşak, sevgi dolu sözler mırıldanmadı. "Beni sevdiğin için Buk, beni sevdiğin için," diye fısıldadı kulağına. Buk bastırılmış bir heyecanla ürperdi. Kalabalık merakla izliyordu onları. Olay gittikçe esrarengizleşiyordu. Sihirbazlık gibi bir şeydi bu. Thornton ayağa kalkarken Buk onun eldivenli elini pençelerin arasına alıp dişleriyle bastırdı. Sonra istemeye istemeye bıraktı. Konuşarak değil, sevgi gösterisiyle verilen bir yanıttı bu. Thornton iyice geriye çekildi. "Haydi Buk," dedi. Buk kayışları gerdi, sonra birkaç santimetre gevşetti. Öğrendiği usul böyleydi. "Haydi," diye çınladı Thornton'un sesi gergin sessizlikte. Buk kayışları gerginleştiren ve ani bir dönüşle 75 kiloluk ağırlığını kontrol altına alan bir hareketle sağ uca doğru yüklendi. Yük sallandı ve kızak ayaklarının altından bir çatırtı geldi. "Şimdi sola," diye emretti Thornton. Buk aynı manevrayı bu kez sola doğru yineledi. Çatırtının yerini bir kopma sesi almış, kızak ekseni üstünde dönmüş, kızak ayakları kayarak 1-2 santim yana doğru oynamıştı. Kızak kımıldamıştı. Adamlar sinirle farkına varmadan soluklarını tutmuşlardı. "Hadi ileri!" Thornton'un emri bir tabanca sesi gibi patladı. Buk sarsıcı bir hamleyle kayışları gererek kendini ileri doğru fırlattı. Tüm vücudu bu büyük çabayı gerçekleştirmek için sıkı sıkıya bir araya gelmiş, kasları kıvrılarak canlı bir yaratık gibi ipekimsi kürkünün altında birlemişlerdi. geniş göğsü neredeyse yere değecekti. Başı ileri çıkmış ve hafifçe aşağı inmişti. Pençleri iyice bastırılmış olan sıkı karı oluk açarcasına paralel hamlelerle kavrarken ayakları kudurmuşçasına uçuyordu. Kızak sallandı, titredi ve öne doğru yarım bir hareket yaptı. Ayaklarından biri kayınca adamlar yüksek sesle inlediler. Sonra kızak birbirini izleyen hızlı sallanma hareketleriyle öne doğru ilerlemeye başladı ve bir daha hiç duraklamadı. Yarım santimetre, bir santimetre, iki santimetre. Sallantılar gözle görülür bir biçimde azaldı. Kızak hız kazandı ve düzgün bir kayma ile ilerledi. Adamların soluğu kesilmiş, sonra yine soluk almaya başlamışlardı. Bir an hiç soluk almadıklarının farkında bile değillerdi. Thornton arkada koşuyor, kısa, neşeli sözcüklerle Buck'a cesaret veriyordu. Uzaklık daha önceden ölçülmüştü. 50 metreyi belirleyen odun yığınlarına yaklaştığında bir coşku tufanı yükseldi ve odun yığınlarını geçip bir emir üstüne durduğunda büyük bir gürültü haline aldı. Herkes, hatta Matt Hobson bile kendinden geçmişti. Şapkalar ve eldivenler havada uçuşuyordu. Adamlar kiminle olduğunu aldırmadan el sıkışıyorlar, genel bir kargaşalık içinde coştukça coşuyorlardı. Ama Thornton, Buck'un yanında diz çökmüş, başını başına dayamış, onu ileri geri sarsıyordu. Koşarak yanlarına gelenler, onun Buck'a uzun uzun, ateşli, yumuşak ve sevgi dolu sözler söylediğini işittiler. ''Beyefendi, beyefendi'' diye kekeledi Scumben kralı. ''Onun karşılığında size $1000 veriyorum beyefendi, tam $1000. 1200 beyefendi.'' Thornton ayağa kalktı. Gözleri yaşlıydı. Gözyaşları yanaklarından aşağı, açık açık dökülüyordu. ''Beyefendi'' dedi Scumben kralına. ''Hayır beyefendi, cehenneme kadar yolunuz var beyefendi. Sizin için elimden ancak bu gelir.'' Buck Thornton'un elini dişlerin arasına aldı. Thornton onu ileri geri salladı. Sanki ortak bir dürtüyle harekete getirilmişçesine seyirciler hep birlikte geri çekildiler. Bir daha da aralarına girme saygısızlığını göstermediler. Çağrının yankısı. Buck 5 dakika içinde John Thorne için $1600 kazandığında efendisine bir takım borçlarını ödeyip tarihi en az ülkenin tarihi kadar eski olan dillere destan yitik bir madenin ardında üç ortağıyla birlikte doğuya bir yolculuk yapabilme olanağını sağlamıştı. Birçok insan aramıştı bu madeni. Birkaçı bulmuştu. Birçoğu da bu serüvenden hiçbir zaman geri dönmemişlerdi. Bu yitik maden trajediye bulanmış esrarlara bürünmüştü. İlk adamı tanıyan yoktu. En eski bile ona o kadar varamıyordu. Başlangıçtan beri orada eski ve yıkık bir kulübe vardı. Birçokları son soluklarını verirken onun ve yerini belirlediği madenin varlığına yemin etmişler, tanıklarını kuzeyde hiç bulunmayan ayarda altın külçeleriyle pekiştirmişlerdi. Ama hiçbir canlı insan bu hazine evini henüz yağmalayamamıştı. Ölenlerse ölüp gitmişlerdi. İşte John Thorne, Pete, Hans, Buck ve bir düzine başka köpek daha önce kendileri kadar becerikli insanlarla köpeklerin başaramadığı bir işi gerçekleştirmek üzere doğuya doğru bilinmeyen bir yola koyulmuşlardı. Yukon boyunca 70 mil gittiler. Sola dönüp Stewart Irmağı boyunca ilerlediler. Mayo ile McQuiston'ı geçtiler ve Stewart küçük bir dere halini alıncaya dek kıtanın bel kemiğini belirleyen sivri tepeleri aşarak bu yolda devam ettiler. John Thorne insanlardan ve doğadan pek az şey bekliyordu. Vahşetten korkmuyordu o. Bir avuç tuz ve tüfekle vahşetin içine dalabilir ve gönlünce istediği kadar gidebilirdi. Bir yerli gibi hiç de aceleci olmadığında günlük yolculuk boyunca yiyeceğini davlardı. Eğer bir şey bulamazsa yine bir yerli gibi er ya da geç ona rastlayacağından emin yürümesini sürdürürdü. Böylece doğuya doğru yapılan bu büyük yolculukta doğrudan elde edilen et yolculuğun kızağın temel yükünü oluşturan cephane ve aletlerin ücretiydi. Kartela geleceğin sınırsız olduğu varsayımına göre tutuluyordu. Buck için bu avlanma, balık tutma ve yabancı yerlerde belirsizce dolaşma sonsuz bir sevinç kaynağıydı. Kimi zaman haftalarca durup dinlenmeden devam ediyorlardı. Sonunda kimi zaman haftalarca şurada burada konaklıyorlar, köpekler aylak aylak dolaşıyor, adamlar donmuş bataklıkların ve çakıllı toprağın içinde ateşten delikler açarak alevlerin ortasında sayısız tabak çanak yıkıyorlardı. Bazen açlıktan ölecek bir duruma geliyorlar, bazen kendilerine zengin bir ziyafet çekiyorlardı. Her şey avdaki talihlerinin bolluğuna bağlıydı. Yaz gelince adamlarla köpekler yüklerini sırtlanıp mavi dağ göllerini salların üstünde geçerek durağan ormanlardan kestikleri ağaç kütüklerinden yaptıkları ince kayıkların içinde bilinmeyen ırmakları indiler çıktılar. Aylar gelip geçiyor ve onlar bilinmeyen boşlukta insanların hiç ayak basmadıkları ama yitik kulübe efsanesi doğruysa bir zamanlar insanların yaşadığı yerlerde dolanıp duruyorlardı. Yaz fırtınalarında yağmur sularını iki yana akıtan ve yamaçları birbirinden ayıran dağ sıralarının arasından geçiyorlar. Orman sınırı ile sonsuz karların arasındaki çıplak dağlarda gece yarısı güneşin altında titriyorlar. Sivrisinek ve sinek sürülerinin kaynaştığı yaz vadilerine iniyorlar ve buzların gölgesinde bir güneylinin övünebileceğinden daha taze ve güzel çiçeklerle böğürtlenler topluyorlardı. O yılın sonbaharında esrarlı bir göller bölgesine geldiler. Av kuşlarının uçuşlarından başka hiçbir yaşam belirtisi bulunmayan, hüzünlü ve sessiz bir ülkeydi burası. Sadece soğuk rüzgarların ürpertici sesi, gölgeli yerlerde oluşan buzlar ve ıssız sahillerde dalgaların melankolik hışırtısı vardı. Ve bir başka kış boyunca kendilerinden önce gelen adamların silik izleri üstünde dolaştılar. Bir keresinde ormanın içinde pırıl pırıl bir yolla karşılaştılar. Eski bir yoldu bu ve yitik kulübe çok yakındaymış gibi geldi onlara. Ama yol hiçbir yerde başlamıyor, hiçbir yerde son bulmuyordu. Ve tıpkı onu açan insan ve açılmasındaki neden gibi bu yolda bir esrar olarak kaldı. Başka bir seferinde bir av kulübesinin zamanla mahvolmuş yıkıntıları çıktı karşılarına. Lime lime olmuş battaniyeler arasında John Thorne uzun namlulu, çakmaklı bir tüfek buldu. Böylesine bir tüfeğin kendi boyunda üst üste yığılmış bir post yığınına bedel olduğu dönemlerde Kuzeybatı'nın ilk günlerinde Hudson Bay Company tarafından yapılmış olduğunu biliyordu. Ama hepsi bu kadardı. Eski bir zamanda kulübeyi yapan ve tüfeğini battaniyelerin arasında bırakan adamdan hiçbir belirti yoktu ortada. Bir kez daha bahar geldi ve bütün araştırmaların sonunda yitik kulübeyi değil, altının, bulaşık kabının dibinde sapsarı yağ gibi parıldadığı geniş bir vadide derin bir alüvyon buldular. Aramaları bitmişti artık. Çalıştıkları her gün onlar toz içinde ve külçe halinde binlerce dolar kazandırıyordu. Altınlar geyik derisinden yapılan torbalara dolduruluyordu. Her torbaya 25 kilo koyuyorlar ve Ladin dağlarından yaptıkları kulübenin dışına odun kümeleri gibi yığıyorlardı. Devler gibi çalıştılar. Onlar hazinelerini bir dağ gibi yükseltirken günler birbirini kovalıyordu. Zaman zaman Thornton'un avladığı hayvanların etini taşımaktan başka köpekler için yapacak bir iş olmuyor, Buk ateşin başında yatarak uzun saatler geçiriyordu. Artık çok az çalışması gerektiğinden kısa bacaklı, kıllı adamın hayali gözlerinin önüne daha sık geliyordu. Ve sık sık ateşin başında yarı kapalı gözlerle yatarken Buk anımsadığı öteki dünyada bu adamla birlikte dolaşıyordu. Bu öteki dünyanın göze çarpan özelliği korkuydu sanki. Kıllı adamın başı dizlerinin arasında, elleri başının üstünde kenetlenmiş durumda ateşin yanında uyuşunu seyrederken Buk onun durmadan irkilip uyanarak huzursuzca yattığını görüyordu. Böyle zamanlarda adam korkuyla karanlığın içine gözlerini dikiyor ve ateşe daha çok odun atıyordu. Kıllı adamın bir yandan kabuklu deniz hayvanları toplayıp bir yandan da bunların içini yediği kumsalda yürürlerken gözleri dört bir yanda gizli tehlikeyi arıyor. Görür görmez de rüzgar gibi koşabilmek için bacakları hep hazır oluyordu. Buk, kıllı adamın hemen ardı sıra ormanın içinden sessizce geçiyorlardı. İkisi de dikkatli ve tetikteydiler. Kulakları seyirip oynuyor, burun delikleri titriyordu. Çünkü adam da Buk kadar iyi işitip koku alabiliyordu. Kıllı adam ağaçlara zıplayıp yukarıda da yerdeki kadar hızlı gidebiliyor, kollarıyla asılıp sallanarak daldan dala geçiyor, hiçbir zaman düşmeden, tutunacağı yeri asla ıska geçmeden ellerini bırakıp sonra tekrar tutabiliyordu. Aslında ağaçların tepesinde olmaya, yerde yaşamaktan daha fazla alışkın gibi görünüyordu. Ve Buck'un aklına kıllı adamın uyurken sıkı sıkı tutunarak tünediği ağaçların arasında uykusuz geçirilen gecelerin anısı geliyordu. Kıllı adamın hayallerine çok yakın bir biçimde çağrı ormanın derinliklerinde yankılanıyordu. Bu ses Buck'un içine büyük bir huzursuzluk ve garip isteklerle dolduruyor ama aynı zamanda belli belirsiz tatlı bir hoşnutluk duymasına neden oluyordu. Tanımadığı, bilmediği şeyler için duyduğu vahşi emellerin ve coşkuların farkındaydı. Kimi zaman çağrıyı ormanın içine dek izliyor, sanki dokunulur bir şeymişçesine onu arıyor, içinde bulunduğu ruh durumuna göre yumuşak bir sesle ya da küstahça havlıyordu. Burnunu serin orman yosunlarının ya da uzun çimenlerin bittiği kara toprağın içine uzatıyor, toprağın kokusunu büyük bir coşkuyla içine çekiyordu. Ya da gözleniyormuş gibi düşmüş ağaçların yosun kaplı gövdelerinin arkasında, çevresinde hareket eden ve ses çıkartan her şeye karşı gözleri ve kulakları sonuna dek açık, saatlerce sürünüyordu. Belki de böyle yatarak anlamadığı çağrıyı şaşırtmayı umuyordu. Ama bu tür şeyleri neden yaptığını bilmiyordu. Onları yapmak zorunda olduğunu hissediyor ve bu konuda hiçbir neden aramıyordu. Dayanılmaz dürtüler sarmıştı dört bir yanını. Kampta, günün sıcaklığı altında, yarı kendinden geçmiş bir durumda yatarken birden başı kalkıyor, kulakları dikiliyor, pür dikkat kesilip çevreyi dinliyor ve ayağı fırlayarak saatlerce hiç durmadan ormandaki patikalarda, fundalıkların kümelediği açık düzlüklerde koşuyor, koşuyordu. Akarsular boyunca gitmeye ve ormandaki kış yaşamının içine sinsice girmeye bayılıyordu. Gün boyunca çalıların arasında uzanıp kekliklerin çalımlı çalımlı dolaşmalarını izleyebilirdi. Ama özellikle yaz gecelerinde kapkara ufuklara doğru koşmayı, ormanın gizli ve uykulu mırıltılarını dinlemeyi, bir insanın kitap okuyucu gibi işaretleri ve sesleri okumayı ve onu çağıran, ister uykuda, ister uyanık olsun, gelmesi için onu çağıran o gizemli şeyi aramayı seviyordu. Bir gece irkilerek uykusundan fırladı. Gözleri dört açılmış, burun delikleri titreşerek ortalığı kokluyor, yelesi dalga dalga kabarıyordu. Ormanın içinde çağrı eskisinden çok daha belirli ve keskin bir biçimde geliyordu. Ya da yalnızca bir sesi geliyordu. Çünkü çağrı çok sesliydi. Bir Eskimo köpeğinin çıkardığı sese bir bakıma benzeyen, bir bakıma hiç benzemeyen uzun bir havlamaydı bu. Ve o, bunun daha önce duyduğu o eski, tanıdık ses olduğunu biliyordu. Uyuyan kamptan dışarı fırladı ve sessizce bir fırtına gibi ormanın içine daldı. Sese yaklaştıkça daha yavaşlıyor, her adımını dikkatle atıyordu. Sonunda ağaçların arasında açık bir düzlüğe vardı ve başını kaldırıp baktığında bacaklarının üstünde dimdik duran, burnunu göğe dikmiş uzun ince bir kurt gördü. Buck sesini hiç çıkartmamış ama o havlamasını kesip Buck'un varlığını hissetmeye çalıştı. Buck yarı sürünür durumda, vücudu kas katı kesilmiş, kuyruğu dümdüz, ayaklarını alışılmamış bir dikkatle yere basarak düzlüğe çıktı. Her hareketinde ürkütücü bir tehditle aşırı bir dostluk karışımının belirtisi vardı. Avlanan vahşi hayvanların karşılaşmalarını belirleyen düşmanca bir anlaşmaydı bu. Ama kurt onu görünce kaçtı. Buck hızla ileri atılıp yetişme arzusuyla yanıp tutuşarak onu izledi. Ağaç gövdelerinin yolu tıkadığı çıkmaz bir dere yatağına soktu onu. Kurt, Joe ve kıstırılmış bütün Eskimo köpeklerinin yaptığı gibi art ayaklarının üstünde dört bir yana dönüyor, tüylerini dikleştirip homurdanıyor, hızlı hızlı ve hiç durmadan dişlerini birbirine çarpıyordu. Buck saldırmadı. Dostça yaklaşımlarla çevresinde dolaştı. Kurt kuşkulanmıştı ve korkuyordu. Çünkü başı Buck'un omuzuna zorlukla erişirken Buck ondan üç kat daha iriydi. Fırsat kollayarak bir ok gibi fırladı ve kovalamaca yeniden başladı. Kötü bir durumdaydı ama Buck tarafından kolaylıkla alt edilemezdi. Zaman zaman bir köşeye kıstırılıyor, aynı olay yenileniyordu. Buck'un başı böğrüyle aynı düzeye gelene dek koşuyor, Sonra bu sıkışık durumda dönüp ilk fırsatta yeniden kaçmaya başlıyordu. Ama sonunda Buk'un ilgisi mükafatını gördü. Onun kötü bir niyeti olmadığını anlayan kurt koklaşmaya razı olmuştu. Dost oldular ve öfkeli hayvanların vahşiliklerini yalanlarcasına yaptıkları gibi sinirli, yarı çekingen bir biçimde birbirleriyle oynaştılar. Bu bir süre devam ettikten sonra kurt başka bir yere gittiğini açıkça belirten bir tavırla uzun ve rahat adımlarla uzaklaşmaya başladı. Buk'un da onunla gelebileceğini ima etmişti. Alacakaranlıkta dere boyunca dümdüz yan yana ilerlediler. Dere yatağıyla kesişen bir vadiye saptılar ve yolun dikleşmeye başladığı buz gibi tepelere tırmandılar. Suyun karşı yamacında geniş ormanların ve bir sürü akarsuların bulunduğu düz bir bölgeye geldiler. Saatlerce bu uzun düzlüklerde koştular. Güneş yükseldikçe yükseliyor, hava giderek ısınıyordu. Buk çılgıncasına mutluydu. Sonunda çağrıya yanıt verdiğini, ormandaki kardeşinin yanında çağrının geldiği yere doğru gittiğini biliyordu. Eski anılar hızla aklına geliyordu. Eskiden bunların gölgesi olduğu gerçekleri canlandırdığı gibi şimdi bunları canlandırıyordu. Bu işi daha önce hayal meyal anımsadığı o öteki dünyada yapmıştı. Ve şimdi başının üstünde gökyüzü, ayağının altında çiğnenmemiş topraklar özgürce koşarken yine yapıyordu bunu. Su içmek için bir derenin kıyısında durduklarında Buk, John Thorne'u anımsadı. Oturdu. Kurt çağrının geldiği yere doğru gitmeye başlamış, sonra onu almak için geri dönmüş, burnunu koklayıp ona cesaret verici hareketler yapmaya başlamıştı. Ama Buk geri dönüp geldikleri yoldan ağır ağır ilerledi. Vahşi kardeşi yumuşak bir sesle inleyerek bir saat kadar onun yanında koştu. Sonra oturdu. Burnunu göğe dikti ve ulumaya başladı. Hüzünlü bir ulumaydı bu. Buk hiç durmadan yoluna devam ederken ses gittikçe zayıfladı. Sonunda uzaklarda kalıp iyice işitilmez oldu. Buk koşarak kampa girdiğinde John Thorne akşam yemeğini yiyordu. Sevgiden çıldırmışçasına onun üstüne sıçradı, yere yıktı, üstüne çıktı, yüzünü yalayıp elini ısırdı. John Thorne'un dediği gibi her zamanki erkek budalası oyununa başlamıştı. O da Buk'u sarsıyor, itip kalkıyor, sevgi dolu sözler söylüyordu. 2 gün 2 gece Buk kamptan hiç ayrılmadı. Thorne'un gözlerinin önünden hiç ayırmadı. İşini yaparken ayaklarının dibinden gitmiyor, yemek yerken onu seyrediyor, gece onun battaniyesine dek götürüyor ve sabah dışarı çıkmasını bekliyordu. Ama 2 gün sonra ormandaki çağrı eskisinden daha da güçlü gelmeye başladı. Buk yine huzursuzlanmıştı. Vahşi kardeşinin dağların ötesindeki güler yüzlü ülkenin ve upuzun orman düzlükleri boyunca yan yana koşularının anısı aklından çıkmıyordu. Uzun geceler boyunca uyumayıp beklemesine karşın hüzünlü ulumayı bir daha hiç işitmedi. Geceleri dışarıda uyuyor, kimi zaman günlerce kampa gelmiyordu. Bir keresinde dere yatağının ötesindeki tepeyi aşıp ağaçlık ve sulak bölgeye gitti. Bir hafta kadar oralarda dolaşıp umutsuzca vahşi kardeşin izini aradı. Yiyeceğini avlayarak yoluna devam ediyor, onu asla yormayacak gibi görünen uzun adımlarla koşuyordu. Uzakta bir yerde denize dökülen geniş bir ırmakta son balığı avladı. Ve bu ırmakta onun gibi avlanırken sivrisineklerce kör edildiğinden beri korkunç bir halde umutsuzca ormanda öfkeyle dolaşan büyük siyah bir ayıyı öldürdü. Yine de zorlu bir dövüş olmuş, Buk'un vahşiliğinin gizli kalmış son kalıntıları da uyanmıştı. Ve 2 gün sonra leşin başına dönüp bir düzine kurtun onun başında kavga ettiğini gördüğünde onları bir saman yığını gibi dağıttı.